Ayrım 12. Dönüş yolu. Erik Maria Remarque. Sayfa 115. 3. bölüm. 1. kısım. İstasyondan çıkıyor. Adolf Bethke'yi görmeye gidiyorum. Evini hemen tanıyorum. Cephedeyken çok anlatmıştı. Yemiş ağaçlı bir bahçe. Elmaların hepsi toplanmış. Ağaçların altında çimenler de duruyor. Daha kapının önünde kocaman bir kestane ağacı var. Ağacın altı kırmızımtırakla kahverengi arası yapraklarla silme dolu. Ağacın altında duran taştan masa ve sıra da öyle. Yarılmış dikenli kabukların kırmızımsı beyazlığı ve kabuktan düşmüş kestanelerin kahverengi parıltısı yapraklar arasında ışıldıyor. Birkaçını elime alıyor ve maun gibi parlak kabuğu alt tarafından uzanan filiz kısmına takıyorum. Böyle şeyler de varmış bu dünyada diye aklımdan geçiriyor ve çevreme bakıyorum. Demek böyle şeyler varmış hala. Bu renkli ağaçlar, mavi dumanlara bürünmüş bu ormanlar, barut dumansız ve zehirli gaz kokusuz rüzgarların yaladığı bu tarlalar, yeni sürülmüş yağlı toprakların sert kokuları, cephane arabaları yerine sapan çeken atlar ve onların ardında yuvasına dönmüş, silahsız ama giysileri hala sırtlarında çift süren insanlar. Güneş bir koruluğun üstündeki bulutların arkasına gizlendi ama ışıklar bulutları yine de yer yer deliyor. Çocukların renk renk uçurtmaları gökyüzünde çok yükseklerde süzülüyor. İnsanlar güçlü güçlü soluk alıyorlar, taze hava ciğerlere serin serin doluyor ve yine boşalıyor. Ne bataryalar ne de mayınlar var burada bundan böyle. Göğsü bastıran sırt çantası ve mideyi sıkan palaska kayışı da yok. Tetikte yaşamak ve içe işlemiş olan o çevreyi kollamak gibi duygular da unutulup gitti. Hemen yere kapaklanıp boylu boyuna serilerek dehşete ve ölüme gidebilecek olan o yürüyüşle sürünme arası yol alıştan da kurtulduk. Her çeşit tasadan uzak olarak özgür ve dimdik yürüyorken şu anın gücünü ta içimde duyuyorum. Yaşıyorum ve arkadaşım Adolf'u görmeye gidiyorum. Evin kapısı yarı açık duruyor. Sağda mutfak var. Kapıyı vuruyorum. Yüksek sesle günaydın diyorum. Hiçbir kıpırdanma yok. Birkaç adım ilerleyip bir kapı daha açıyorum. Masanın başında yapayalnız biri oturuyor. Başını kaldırıp bakıyor. Adolf Bertke. Sırtında eski bir üniforma, bakışları yabanileşmiş. Sevinçle Adolf diye sesleniyorum. Ya duymadın mı? Uyuyordun galiba. İstifini bozmadan elini uzatıyor. Seni bir göreyim demiştim de. Hüzünle iyi etmişsin Ernst diyor. Şaşarak bir şeyin mi var Adolf diye soruyorum. Yanına oturuyorum. Yahu nen var senin böyle? Bırak der gibilerden bir el işareti yapıyor. Hiç sorma daha iyi. Ama sizlerden birinin beni araması da sevinmedim değil. Ayağa kalkıyor. Bu yalnızlık deli edecek insanı. Çevreme bakıyorum, karısı görünürlerde yok. Bethke bir müddet susuyor, sonra da geldiğine sevindim diye tekrarlıyor. Sonra içkiye ve sigaraya uzanıyor. Pembe dipli kalın bardaktan birer yudum alıyoruz. Pencerenin arkasında bahçe ve yemiş ağaçlıklı yol var, rüzgar esiyor. Bahçe kapısı tıkırdıyor, köşede duran eskimekten kararmış toplu bir boy saati çalıyor. Şerefe Adolf! Şerefe Ernst! Bir kedi odada usulca ilerliyor ve dikiş makinesine sıçrayıp mırıldanıyor. Adolf bir süre sonra konuşmaya başlıyor. Ve annemle babam, kayınpederle kaynanam gelip bir sürü laf ediyorlar. Ama ne onlar beni anlıyor ne de ben onları. Sanki hepimiz değişmişiz artık. Başını kaldırıyor. Ernst, sen beni anlarsın, ben de seni. Ama ötekilerle aramızda bir duvar var sanki. Ve sonunda her şeyi anlatıyor. Bethke sırtında maymunu ve yanında bir torba dolusu en alasından yiyecek, kahve, çikolata, hatta tam bir giysilikle eve dönüyor. Karısına sürpriz yapmak için gayet sessiz yaklaşmak istiyor. Fakat köpek çılgınca avlıyor ve kulübesini alaşağı edecekmiş gibi oluyor. İşte o zaman Adolf'u hiçbir şey tutamıyor ve elma ağaçları boyunca koşuyor. Yol kendi yolu, ağaçlar kendi ağaçları, ev kendi evi, kadın kendi karısı. Kalbi şiddetle çarpıyor, kapıyı açıyor, derin derin soluyor ve içeriye dalıyor. Marie! Bethke karısını görüyor, bakışları onu hemen yakalıyor. Loşluk, baba ocağı, saatin tiktakları, masa, kocaman sandalye Betke'yi sarıveriyor. Karısına yaklaşmak istiyor. Ama kadın geri geri kaçıyor ve bir hayalet görmüş gibi bakışlarını hiç ayırmadan ona bakıyor. Betke henüz bir şeylerin farkında değil, gülerek "Bu kadar korktun mu?" diye soruyor. Kadın ürkek ürkek "Evet" diyor. Betke heyecandan titreyerek "Bir çaresi bulunur Mari" yanıtını veriyor. Şimdi odasında ve çevresindeki her şeyin titrediğini sanmıyor. Bu odayı görmeyeli çok zaman oluyor. Kadın "Senin dönmüş olduğunu bilmiyordum da" diyor. Dolaba doğru gerilemiş ve gözlerini iyice açmış erkeği süzüyor. Betke'nin her yanı bir an için buz gibi oluyor ve ciğerleri daralıyor. Utana çekine "Hiç mi sevmiyorsun?" diye soruyor. "Elbette Adolf." Getirdiklerini hala yere bırakmamış olan Betke, "Yoksa bir şey mi oldu?" diye sorularına devam ediyor. İşte o zaman bütün yapmacıklar sona eriyor. Kadın başını masaya koyuyor. Her şeyi hemen söylemeli kocasına, başkaları söyleyeceğine. Bir erkekle ilişkisi var, birden oluvermiş. Kendisi böyle bir şeyi hiç istememiş ve hep kocasını düşünmüş. Şimdi de onun yüzünden ötekini gebertecek. Adolf hep ayakta, hala ayakta. Maymunu sırtından hala indirmediğini sonunda fark ediyor. Hayvanın kayışını çözüyor, öte birisini boşaltıyor. Her yanı titrerken "Doğru olamaz, doğru olamaz ki" diye tekrarlıyor. Getirdiklerini boşaltmaya devam ediyor. Elleri arasında ipekli hışırdıyor, kumaşı kadına doğru tutarak "Sana getirmiştim de bunu" diyor. Ve "Doğru olamaz, doğru olamaz ki" diye düşünmeye devam ediyor. Kırmızı ipekli kumaşı şaşkın şaşkın uzatıyor. Olup bitenler kafasında henüz yer etmedi. Ama kadın ağlıyor ve hiçbir şey duymak istemiyor. Betke yere oturuyor, düşünüyor ve müthiş acıktığını hissediyor birden. Bahçedeki ağaçlardan toplanmış elmalar ilişiyor gözüne. Uzanıp alıyor ve yiyor. Çünkü bir şeyler yapması gerek. Ama sonra elleri gevşiyor ve başına geleni kavruyor. İçinde müthiş bir öfke kabarıyor. Bir şeyleri kırmak istiyor ve o herifi aramak için dışarıya fırlıyor. Onu bulamıyor, meyhaneye uğruyor, selamlanıyor ama herkeste bir tedirginlik var. Bakışlarını ondan kaçırıyorlar ve çekine çekine konuşuyorlar. Olup bitenlerden haberleri var demek. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ama bu duruma katlanılmaz. İçkisini bir dikişle yuvarlıyor ve birisi "Eve uğradın mı?" diye sorarken oradan uzaklaşıyor. Meyhaneden çıkarken arkasında müthiş bir sessizlik bırakıyor. Çılgın gibi koşuyor oradan oraya. Böylece vakit bir hayli ilerleyince yine evinin önünde buluyor kendini. Ne yapabilir ki içeriye girmekten başka? Lamba yanmış kahve masanın üstünde ve ocaktaki tavada patates kızarıyor. İçinde müthiş bir sızı duyuyor. Her şey yolunda gitmiş olsaydı ne güzel gelecekti bunlar. Masanın üstüne beyaz bir örtü bile yayılmış. Ama şu sıra bütün bunlar daha da berbatlaştırıyor durumunu. Karısı orada, ağlaması kesilmiş. Betke'nin oturduğunu görünce kahvesini dolduruyor ve patatesle sucuğu masaya koyuyor. Ama kendisi için tabak hazırlamıyor. Betke karısına bakıyor, solgun ve küçülmüş. Her şey yeniden saçma bir yas havasına bürünüyor. Olup bitenleri hiç mi hiç hatırlamamak, kendi içine kapanmak ve yatağa uzanıp taşlaşmak istiyor. Dumanı tüten kahveyi geri itiyor, patatesleri de. Kadının ödü patlıyor, başına geleceği biliyor. Adolf yerinden kalkmıyor. Kalkmıyor, başını sallıyor sadece ve "Buradan git Mary" diyor. Kadın hiçbir karşılık vermiyor, şalını omzuna koyuyor, patates tavasını yine ona doğru itiyor ve ürkek ürkek "Ye bari Adolf" diyor ve gidiyor. Kadın gidiyor, ayaklarının ucuna basarak sessizce uzaklaşıyor. Kapı arkasından kapanıyor, dışarıda köpek havlıyor. Rüzgar pencerenin çevresinde ıslık çalıyor. Betke yapayalnız ve sonra gece oluyor. Siperden gelen bir adam birkaç gün evde böyle yapayalnız kalırsa sinirleri harap olur. Adolf o herifi enseleyip kemiklerini kırmak istiyor ama bir iki tam zamanında işi fark edip ortadan kaybolmuş. Adolf pusuya yatıp her yerde onu arıyor ama ele geçirmesine olanak yok. Bu durumda büsbütün koyuyor. Sonra kaynanasıyla kayınbabası ortaya çıkıyor ve düşünüp taşınmasını söylüyorlar. Karısı aklını başına toplayalı epeyce oluyor. 4 yıl yalnızlık dile kolay. Kabahat o herifteydi. Hem savaş yıllarında daha neler neler oldu. Adolf suratıma bakıyor. Ne yapmalıyım Ernst? Hay Allah belanı versin be diyorum. Bu derece berbat. Demek bunun için eve dönmüşüm Ernst. Kadehleri dolduruyorum ve içiyoruz. Evde puro kalmadı. Adolf da alışverişe çıkmak istemediği için gidip ben alıyorum. Adolf tiryakidir. Prosu bulunursa duruma daha kolay katlanır. Bunu bildiğimden ormanda sükun marka kalın ve küt purolardan bütün bir kutu satın alıyorum. Katışıksız kayma ağacı yaprağından ama hiç yoktan iyidir. Eve dönünce bir ikinci insan daha buluyorum odada ve hemen karısı olduğunu fark ediyorum. Dik duruyor ama omuzları düşük. Kadınların sırt kısımlarında her zaman için bir dokunaklılık vardır. Kadın sırtlarının çocuğumsu bir tarafı bulunur. Her zaman ve onlara büsbütün dargın olunamaz. Enseleri yağ bağlamış şişkolar bunun farkında elbette. Günaydın diyor ve kasketimi çıkarıyorum. Kadın yanıt vermiyor. Puroları Adolf'un önüne koyuyorum ama bir tane bile almıyor. Saatin tiktakları duyuluyor. Pencerenin dışında kestane yaprakları uçuyor. Bazı bazı bir tanesi pencereye doğru hışır hışır yaklaşıyor ve rüzgarın baskısıyla cama yapışıyor. Bir sapta birleşmiş topraklı kahverengi beş yaprak. Dışarının gergin ve uzanan ellerini, sonbaharın kahverengi ellerini içeriye uzatıyor gözdağı verircesine. Adolf sonunda kımıldanıyor ve benim tanımadığım bir sesle ''Haydi gitsene Mary'' diyor. Kadın söz dinleyen bir okul çocuğu gibi yerinden kalkıyor, önüne bakıyor ve gidiyor. Bu yumuşak sırt ve dar omuzlarla nasıl mümkün oluyor bütün bu işler? Adolf hüzünle böyle gelip şurada oturuyor ve hiçbir şey söylemeden bekleyip yüzüme bakıyor diyor. Ona acıyorum ama şimdi karısına da acıyorum. Birden Adolf diyorum, onu al ve kente git, burada kapanıp kalmaktansa... İstemiyor bunu. Dışarıda köpek havlamaya başlıyor. Kadın şimdi bahçe kapısından çıktı. Anasının babasının yanına dönüyor. Adolf'a yine buraya mı gelmek istiyor diye soruyorum. Başıyla doğruluyor. Daha fazlasını sormuyorum. Bunu kendi çözsün. Bir daha sen de gelsen diye deniyorum. Bir başka sefer Ernst. Bir protüttür hiç değilse. Kutuyu önüne itip bekliyorum. Bir puro alıyor. Elimi uzatarak... Görmeye yine gelirim Adolf diyorum. Beni dış kapıya kadar geçiriyor. Bir süre sonra dönüp el sallıyorum. Parmaklığa dayanmış duruyor hala. Ardında akşamın karanlığı var yine. Trenden inip de bizden ayrıldığı zamanki gibi. Bizim yanımızda kalmalıymış. Şimdi yalnız ve bahtsız. Bizlerin hiçbir yardımı da dokunmaz. Oysa bunu pek isterdik. Ah cephedeyken pek kolaydı bu. Orada her şey yolundaydı. Yeter ki hayatta kalınsın. İkinci kısım. Bacaklarımı uzatmış, başım arkalığa dayalı ve gözlerim kapalı sedirde dinleniyorum. Yarı uykuda olağanüstü düşünceler birbirini kovalıyor. Bilincim uyanıklık ile rüya arasında dağılıyor ve yorgunluk bir gölge gibi beynimin içine yayılıyor. Yorgunluğun ardından batarya gümbürtüleri, mermilerin hafiften ıslıkları ve bir gaz saldırısına haber veren gongların tenekemsi gürültüleri uzak ve belli belirsiz bir rüzgar gibi esiyor. Ama gaz maskemi bulmaya çalışmadan karanlık sessizce geri çekiliyor. Bedenimi sımsıkı yapıştırdığım toprak sıcak ve aydınlık bir duygu önünde eriyor ve yanaklar sedirin kadifesine dokunuyor yine. Evde olduğumu belirsizce ama derinden seziyorum. Siperlerin gaz sesleri annemin masa üzerine dikkatle bıraktığı kapkacağın hafif gürültüsüne karışıyor. Sonra yine karanlık, karanlıkla birlikte de topçunun uğultusu sokuluyor. Ormanlar ve denizler aşarcasına uzaklardan gelen kelimelerin birer ikişer dökülüp yavaş yavaş bir anlam kazandığını ve bana doğru atıldıklarını işitiyorum. Bataryaların derinden derine uğultusuna karışan annemin sesi. Sucuğu Karl amca gönderdi diyor. Annemin sözleri mermi çukurunun kenarından tam da içeri kayacağım sırada yakalıyorlar beni. Onlarla birlikte de tok ve kendine güvenli bir yüz hızla akıp geçiyor gözlerimin önünden. Öfkeyle ah bırak şunu derken ağzımda pamuk varmış gibi oluyorum. Yorgunluk çevremi bir dalga gibi sarmaya devam ediyor. Şu budala bok herif. Sonra düşünüyorum. Gölgeler üstüme atılıp beni sonsuz dalgalarla sarıyorlar. Gittikçe daha karanlık ve daha karanlık oluyor. Ama bir türlü uyuyamıyorum. Eskiden var olan bir şeyin tek düze, usul ve madeni bir titreşimin eksikliğini duyuyorum. Yavaş yavaş yine düşünebilir hale döndüğümü hissediyor ve gözlerimi açıyorum. Bakışları dehşet içinde ve yüzü sapsarı olmuş anam karşımda duruyor ve gözlerini hiç ayırmadan bana bakıyor. Korkuyla "nen var böyle" diye haykırıp yerimden fırlıyorum. "Hasta mısın?" "Hayır" anlamında bir el işareti yaparak "hayır hayır" diyor. "Ama sen böyle şeyler söyleyebilirsin." "Ben ne söyledim acaba?" diye kafa patlatıyorum. "Ah sahi, Karlı amca için söylediklerim." Ve rahatlayarak "fakat anneciğim sen de bu kadar duygulu olma" diye gülüyorum. "Karlı amcanın gerçekten bir vurguncu olduğunu sen de bilirsin." "Ana usulca bunu demek istememiştim ki ben" diyor. "Ama senin ağzından böyle kötü laflar çıkabileceğini." Az önce yarı uykudayken söylediklerimi birden hatırlıyorum. Böyle bir şeyi tam da anamın önünde yapmış olduğum için utanarak ağzımdan kaçıvermişti diye özür diliyorum. Artık cephede olmadığımıza kendimizi alıştırmalı gerçekten. Orada kaba saba bir hava hüküm sürerdi. Kaba ama içten. Saçlarımı düzeltip üniformamı ilikliyorum. Sonra bir puro aranıyorum. Bunu yaparken de anamın hala bana baktığını ve ellerinin titrediğini görüyorum. Şaşırarak duraklıyorum ama "anne" diyerek kolumu omuzlarına koyuyorum. "O kadar da kötü değil, askerler hep böyledir." Anam "evet biliyorum evet" diye karşılık veriyor. "Ama sen de böyle olasın." Gülüyorum. "Elbet ben de" diye haykırmak istiyor ama birden kendimi toparlayarak onu serbest bırakıyorum. Bir tuhaf oldum, biraz toparlanmak için kendimi sedire atıyorum. Kaygılı ve tasalı yüzüyle bir yaşlı kadın duruyor önümde. İşten hafifçe kırışmış yorgun ellerini birbirine kavuşturmuş. Mavi mavi damarlar fırlamış bu eller benim için bu hale geldiler. Eskiden bunları hiç görmezdim. Eskiden pek çok şeyi de görmezdim aslında çünkü çok gençtim. Ama şimdi aklım eriyor. Bu zayıf, bu kederli kadın için dünyanın bütün askerlerinden ne diye bambaşka olduğumu kavruyorum. Ben onun çocuğuyum. Ben onun için hep öyle kaldım, askerken bile. Onun gözünde savaş tehdit altındaki çocuğunun canına kıymak isteyen bir canavarlar yığınıydı. Ama tehdit altında gördüğü kendi çocuğunun da öteki anaların çocukları için aynı derece tehlikeli bir canavar olduğunu hiç düşünmedi. Bakışlarımı onun ellerinden kendi ellerime çeviriyorum. 1917 Mayıs'ında ben bu ellerle bir Fransızı hançerledim. Çılgınca bir korku ve öfkeyle yeni baştan hançerlerken iğrenç bir sıcaklıkla kanlar akıyordu parmaklarımdan aşağıya. Bunu yaptıktan sonra kusmuş ve bütün gece ağlamıştım. Ancak ertesi sabah Adolf Bethke'de biraz avuntu bulmuştum. O tarihte ancak 18'indeydim ve ilk defa bir saldırıya katılıyordum. Ellerimi yavaşça dışa çeviriyorum. Temmuz başındaki büyük yarma denemesinde bu ellerle 3 kişi öldürdüm. Bütün gün dikenli engellere asılı kalmışlardı. Patlayan mermilerin hava basıncı yana düşüvermiş kollarını sallıyordu. Çoğu zaman tehdit eder bir şekil alıyor ama bazı da yalvarır gibi oluyorlardı. Daha sonra 20 metreden attığım bir el bombasıyla bir İngiliz yüzbaşısının bacaklarını uçurmuştum. Korkunç bir bağırışı vardı. Sonuna kadar açtığı ağzını ve başını yukarıya doğru iyice uzatmıştı. Kollarını abanmış ve bedeninin üst kısmını bir fok balığı gibi kabartmıştı. Ama çok geçmeden hızla kan kaybetmeye başlamıştı. Şimdi anamın önünde oturuyorum ve o ayıp bir deyim kullanacak kadar kabalaşmışım diye ağlayacak gibi oluyor. Aklı almıyor bunu. Anam usulca "Enes" diyor. "Çoktandır söylemek istiyordum. Sen çok değiştin, öyle tedirginsin ki." "Evet değiştim ben" diye düşünüyorum acı acı. "Ana sen benim ne yaşadığımı nereden bilebilirsin ki? O bir zamanların sakin ama heyecanlı genci sadece bir anı şimdi. Son yılları hiçbir zaman öğrenmemelisin. Gerçeğin ne olduğunu ve benim ne olduğumu asla bilmemelisin. Bunun %1'ini bile öğrenmek senin yüreğini parça parça ederdi. Çünkü sen hakkımda bildiklerini değiştirebilecek tek bir sözden bile utanç duyuyor ve titremeye başlıyorsun. Oldukça perişan bir halde her şey yoluna girecek" diyor ve buna kendimi de inandırmaya çalışıyorum. Anam yanıma oturup ellerimi okşuyor. Ellerimi kaçırıyorum. Tasalı tasalı bakıyor. Bazen seni öyle yabancı buluyorum ki Ernst. Böyle zamanlar hiç tanımadığım bir yüzün oluyor. Bir yanıt vermiş olmak için hele bir alışayım da diyorum. Kendimi hala izinli gelmiş sanıyorum. Alacakaranlık doluyor odaya. Koridordan gelen köpeğim önümde yere uzanıyor. Bana bakarken gözleri parlıyor. O da hala tedirgin, henüz buraya alışamadı. Anam geriye yaslanıyor. Geldin ya Ernst. Kısaca önemli olan da bu diyor ve yerimden doğruluyorum. Köşesinde hareketsiz oturuyor. Alacakaranlığın içinde ufak tefek bir beden. Rollerimiz birdenbire değişmiş gibi eşsiz bir gevşeklik hissediyorum kendimde. Şimdi o çocuk oldu. Onu çok seviyorum. Onu hiç şu andakinden daha çok sevmemiştim. Çünkü ona bir daha hiç mi hiç dönemeyeceğim. Yanında olamayacağımı ve her şeyleri ona söyleyip rahatlayamayacağımı biliyorum. Onu kaybetmedim mi ben? Gerçekten de ne kadar yabancılaştığımı, yalnızladığımı hissediyorum birden. Anam gözlerini kapadı. Onu rahatsız etmemek için giyinip biraz dışarı çıkacağım ben diye fısıldıyorum. Başını sallayarak peki oğlum diyor ve bir süre sonra peki benim biricik oğlum diye ekliyor usulca. Bu sözler bir hançer gibi saplanıyor yüreğime. Kapıyı büyük bir dikkatle kapatıyorum. Üçüncü kısım. Çayırlar ıslak, yollarda şırıl şırıl sular akıyor. Pardesümün cebinde küçük bir kavanoz, kavaklı hendek boyunca yürüyorum. Çocukluğumda burada balıklar ve kelebekler yakalar, ağaçların altına uzanıp hayallere dalardım. Baharları hendek, kurbağa yumurtaları ve yosunlarla dolardı. Küçük ve saydam dalgalarda açık yeşil bitkiler sallanır, uzun bacaklı tuhaf hayvancıklar sazların arasında oradan oraya gider ve aceleci balık sürülerinin incecik gölgesi güneş ışıklarıyla yer yer yaldızlı kumlara vururdu. Hava soğuk, yer yer ıslak. Kavaklar hendek boyunca uzun diziler halinde, dalları çıplak ama hafif ve mavimsi bir soluk var içlerinde. Günün birinde yeniden yeşerip ışıldayacaklar ve gençliğimin pek çok anısını kucaklayan bu toprak parçacığı üzerinde sıcacık ve mutlu güneş yine doğacak. Kıyıda çalılıklar arasında geziniyorum. Birkaç balık hızla dalıp kayboluyor. Kendimi daha fazla tutamıyorum. Hendeğin daraldığı noktada bacaklarımı gersem durabileceğim durumda pusu kuruyor ve elimin ayasıyla iki balık yakalıyorum. Kavanozuma koyup seyrediyorum. Sırtlarında diken gibi üç kanat ve göğüslerinde galsamalar bulunan bu kahverengi küçücük bedenler oradan oraya fır dönüyor. Su billur gibi cam kavanozun yansıları oynaşıyor içinde. Kavanozun ışıklar ve yansılar dolu suyu öylesine hoşuma gidiyor ki soluğum kesiliveriyor. Kavanozu büyük bir dikkatle elime alıp yoluma devam ediyorum. Onu büyük bir dikkatle tutuyorum ve arada bir içine bakarken kalbim çarpıyor. Gençliğimi şu kavanoza hapsetmişim de şimdi alıp eve götürüyormuşum gibi bir duygu var içimde. İçinde yeşillikler bitmiş bir su birikintisinin kenarına çömeliyorum ve hava almak için ikide bir dışarı fırlayan kareli su kertenkelelerini seyrediyorum. Çamurun içinde kanatlı böcekler dolaşıyor. Bir semender dipte ağır ağır yürümeye çabalıyor ve hiç kımıldamayan bir kurbağanın çürümüş bir kök ardından bakan gözleri hayretle beni süzüyor. Hepsini seyrediyorum ama burada benim görebildiklerimden daha fazlası var. Geçmişin hatırası, hasreti ve mutluluğu var hala burada. Kavanozumu dikkatle alıp yoluma devam ediyorum. Aranıyor ve umuyorum. Rüzgar esiyor, ufukta dağlar mavi mavi. Ama birden müthiş bir korku kaplıyor içimi. Yere kapan, yere at kendini ve korun. Nişan alanında tabak gibi ortadasın. Çılgınca bir korkuyla büzülüyorum. Önümdeki bir ağacın ardına dayanmak için ellerimi uzatıyorum. Titriyor ve soluyorum. Sonra derin derin soluk alıyorum. Geçti. Çekine çekine çevreme bakınıyorum. Gören olmadı bu halimi. İyice yatışıncaya kadar bir süre daha geçiyor. Sonra o ara elimden kaymış kavanoza eğiliyorum. Suyu dökülmüş ama içindeki balıklar çırpınıyorlar hala. Hendeğe uzanıp kavanoza su alıyorum. Ağır ağır yoluma devam ediyor ve kafamdaki düşünceleri bir yana itiyorum. Orman yaklaşıyor. Yolun üstünde bir kedi aylak aylak dolaşıyor. Tren yolu tarlaları ikiye bölüp ağaçlıklar arasında kayboluyor. Üstü beton kaplı, çok iyi bir sığınak yapılabilir orada diye geçiriyorum aklımdan. Sonra şu soldaki hendekler boyunca siperler ve gözetleme postaları ve karşıya da birkaç makineli tüfek. Hayır, iki tane yeter. Ötekiler ağaçlığa yerleştirilmeli ki bütün araziyi ateş edebilsin. Düşman topçusuna hedef olmasın diye şu kavakları da kesmeli ve tepenin arkasına birkaç mayın topu yerleştirmeli. Ondan sonra bırak isteyen yaklaşsın. Bir tren düdüğü, başımı kaldırıp bakmıyorum. Ne yapıyorum ben burada? Gençliğimin kırlarını yine bulabilmek için buraya gelmiştim. Oysa şimdi siperler arasında ilerliyorum. Alışkanlıktan diye geçiriyorum aklımdan. Kırlıklar değil, saldırmak ya da korumak için topraklar görüyorum. Tepede eski değirmen. Değirmen falan değil, bir dayanak noktası. Orman da orman değil, bir topçu yuvası. Cephe bir türlü yakamı bırakmıyor. 12. ayrımın sonu. Sayfa 128.